kokusu. Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Eylül 2021 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Leyla Kokusu başlıyor. Programımızı Didem Güner'i hazırladı sizler için. Kumanda masasında Safa Aktan var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bugün Türkiye saatiyle 15'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Bizi Türkiye'nin Sesi radyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21 olacak. Yayın sonrasında da bize ulaşabilirsiniz. Bu kez elektronik posta adresimizden ya da Instagram hesabımızdan bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz leylakokusu@trt.net.tr. Instagram hesabımız ise Leyla Kokusu. Birazdan konuklarımız olacak, telefon hattımızda bağlantılarımız olacak. Sohbetimize geçmeden önce sözü müziğe bırakıyoruz.
Sevgiyle beraber yaşa.
Sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi Fahir Atakoğlu'na ait şarkıda sanatçımız Levent Yüksel yeniden başla dedi sevgili dinleyicilerimiz. Bugün ülkemizdeki 18 milyon öğrenci, 1 milyona yakın öğretmen, öğrencilerin aileleri yeniden başlıyorlar. Okullar yeniden başlıyor. Yeni eğitim, öğretim yılı başlıyor. Dolayısıyla büyük bir heyecan var hepimizde. Uzun bir aradan sonra başlayan yüz yüze eğitim ve yeni eğitim öğretim yılı hem ailelere hem öğrencilere olumlu ve olumsuz duyguları bir arada yaşatıyor. Okulla ilk kez tanışan minikler 1,5 yıldır arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzak kalmış, bilgisayar ekranından derslere katılmış üst sınıflar, çocuklarını evlerinin korunaklı ve denetlenebilir ortamından okula gönderen aileler. Aynı şekilde uzun bir süre sonra öğrencileriyle sınıflarında buluşan öğretmenleri unutmamak gerek. Ailelerin ve eğitimcilerin endişeleri daha çok sağlık konusuna odaklanmışken, çocuklar ve gençlerin sağlık konusuyla birlikte çok daha farklı heyecan ve endişeleri var. Şimdi biz bu süreci, bundan sonrasını konuşacağız. Telefon attığımızda konuğumuz ebeveyn koçu, köşe yazarı Zeynep İşman. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim davetiniz için.
Biz çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi 1,5 yıl oldu. Koronavirüs salgını hem ülkemizi hem dünyayı etkisi altına aldı. Sosyal yaşam, okul yaşamı hepsi sekteye uğradı. Çocuklar 1,5 yıldır okuldan uzaklar. Online eğitim ile eğitim devam etti ama tabii ki yüz yüze eğitim kadar veri olmadı. Bu 1,5 yıl içerisinde hani daha çok biz sağlık konusuna odaklanıyoruz ama bir de sosyal ortam var, bilişsel gelişim var. Çocuklar nasıl bir ortamdaydılar? Ne gibi alışkanlıklar edindiler ve bundan sonra başlayan yüz yüze eğitime kolayca alışabilecekler mi size göre?
Tabii sizin de dediğiniz gibi bugün milyonlarca insan için önemli bir gün. İşin her açıdan, yani hem aile tarafı, hem eğitimci tarafı, hem çocuk tarafı milyonları ilgilendiren bir durum var. Ben de her ebeveyn gibi bu sabah kızımı bıraktım böyle bin bir duyguyla. Bugün tıpkı dediğiniz gibi, yani hem büyük bir mutluluk ve sevinç var. Bir evet. buçuk yıldan sonra çocukları tekrar okulla buluşturmak nedeniyle. Bir taraftan da tabii endişe, kaygılar, işte göndermeli miyiz, göndermemeli miyiz, aşı konusu bir günden. Dolayısıyla pek çok duyguyla dolu olduğumuz bir gün bugün. 1,5 yıl nasıldı? Dediğiniz gibi öncelikli olarak bu sosyal duygusal öğrenme dediğimiz şeyden ne yazık ki çok geri kaldı çocuklar. Özellikle büyük şehirlerde, şimdi Türkiye çok büyük bir ülke ve her köşesinde çok farklı koşullar ve durumlar var. Yani milyonlarca öğrenci var ama hepsi eşit standartlarda değil ne yazık ki. Okulların açılma ve kapanma dönemlerinde de biliyorsunuz işte köy okulları ya da daha düşük nüfuslu bölgelerde bazen daha çok açık kalabildi okullar. Veya oralarda daha çok dışarıda olup, açık havada olup, daha çok akranlarıyla bir araya gelebilen çocuklar da oldu. Bunlardan tamamen mahrum olan 1,5 yıldır hiçbir şekilde doğru dürüst evinin kapısından bile dışarı çıkamamış çocuklar var. Ama sonuç olarak baktığımızda tabii 1,5 yılda çok ciddi bir sosyal ve duygusal olarak öğrenme geriliği var. Yani akademik kısmı bir tarafa bırakın. Evde ekranlar, özellikle ekran konusu herkesin çok fazla gündemindeydi. Bir şekilde online yollarla işte o öğrenme kayıpları, akademik kayıplar giderilmeye çalışıldı. Ama en nihayetinde sosyal ve duygusal öğrenme dediğimiz şey için çok da yeterli olmadı. Evet. O yüzden bence bu süreçte özellikle okul öncesi ve ilk öğretimden bahsediyorum. Çocuklar başlarken en çok bu konuda zorlanma olacak diye düşünüyorum. Hem çocuklar açısından hem de tabii ki öğretmenler açısından işin karşı tarafı. Yani şöyle düşünün, benim kızım mesela 3. sınıfa başladı bu sene ama hani işte 3 ay kadar bir ilkokul 1. sınıfta okula gitti sadece. Ve İstanbul'da yaşadığımız için de bir daha neredeyse hiç okul yüzü görmedi. Tamamen evden devam etti. Ve hani okul içindeki süreçler, o sosyal hayat,
kurallar, öyle değil mi?
Akranlarla, evet, ilişki kurma, kurallar, kurallara uyma, yapılması gerekenler,
ders dinleme,
bir oyunu başlatmak ve bitirmek bile belki okul ortamında,
ilişki
arkadaşlarla, tüm bu becerileri 1,5 yıldır deneyimlenmediğini düşünün.
Evet.
Dolayısıyla hani bu çocuklar şu anda çok doğal olarak bu tip zorlanmalar yaşayacaklar. Belki işte o tırnak içinde söylüyorum, işte söz dinlemiyor, işte duymuyor, cevap vermiyor, ders boyunca oturmuyor sırada, teneffüste işte arkadaşlarının oyununu bozuyor gibi gibi bir sürü şey bize gelebilir. Okuldan gelebilir veya biz bunu gözlemleyebiliriz. Hani öğretmenlerle paylaşabiliriz. Bence bu süreçte en azından şu önümüzdeki 1-2 ay olarak öngördüğümüz, inşallah bu açık kalma hali devam ettiği takdirde, bu uyum sürecinde bunlara en çok odaklanmak gerekli diye düşünüyorum. Hem evde bize ebeveynler için, hem okulda öğretmenler için. Bunlar çok doğal, bunları doğal karşılamamız lazım. Yani biz evden kucaklayarak o çocuğu göndermeli. Okulda da öğretmen kucaklayarak karşılamalı. Bütün şefkatiyle, bütün anlayışıyla. Evet, çok zor. Sıfırdan başlıyoruz. Tekrar ilmek ilmek dokuyacağız bazı şeyleri. Normalde çoktan edinmiş olmaları gereken bu becerileri tekrardan onlara kazandırmaya çalışacağız. Ama her şeyin başı sağlık tabii ki. Artık bunu çok iyi öğrendik. Akademik beceriler, akademik yetkinlikler de zamanla olur. Şu an önemli olan onların asıl ihtiyacı olan akranlarıyla olabilme, akran öğrenmesi ve tabii ki toplumsal hayatı deneyimlemeleri için en önemli şey olan okul hayatındaki kurallar, yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri yeniden hatırlamaları. Bence şu an en öncelikli gündem bu olmalı.
Şimdi siz tabii daha çok okul öncesi eğitim ve hani okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için özellikle önemli altını çizdiniz. Nelere dikkat edilmesi gerektiğinin. Bir de daha büyük yaşta olanlar, ortaokulda, lisede olanlar, belki bir sınav sürecinden geçmiş olup yeni bir döneme başlayacak olanlar, üniversite sınavına girmek üzere olan gençler var. Onlar için de süreç son derece zorluydu. Onlar da 1,5 yılı işte mesela benim oğlum 12. sınıfta, 10. sınıfta kapandı okul. Neredeyse bütün lise hayatı bilgisayar ekranının karşısında geçti. Yeni yeni açılıyor okul. Bir de onların yaşadığı sorunlar var. Bizim için bir de sınav stresi var. Onlar ve aileler neler yapmalı size göre?
Yani şöyle, tabii şimdi dediğiniz gibi hani küçük yaşta elimizde çok büyük bir güç var aslında. O da ne? Oyun. Yani oyun dediğimiz şeyle okulda da evde de çocukları kazanabiliyoruz aslında. Çok güzel tavlayabiliyoruz. O geçişleri çok yumuşak ve nazik yapıp iletişimi oyun aracılığıyla kurabiliyoruz küçük yaşta. Bunu bildiğimiz, farkında olduğumuz takdirde. Ama tabii daha büyük yaşlarda onlar hani çok daha bilinçli ve farkında oldukları için bizle beraber her şeyi yaşadılar 1,5 yıldır. Tüm endişeleri, tüm kaygıları, tüm çaresizliğimizi. Yani gerek dünyada yaşanan bu felaketle ilgili, gerekse de kendi ülkemizdeki sıkıntılar, eğitimle ilgili aksaklıklar, elimizin kolumuzun bağlı kaldığı haller, tüm bunları gayet farkında bir şekilde onlar da bizle birlikte yaşadılar. Yani bu süreçte hani ben her zaman şunu diyorum bu ergen ebeveynlerine de. Şimdi bir yapabileceğimiz şeyler var, bir yapamayacağımız şeyler var. Elimizde olanlar var, elimizde olmayanlar. Yani kendi etki alanımızda olan, bir de etki alanımızın dışında olan bazı şeyler var ne yazık ki. Dolayısıyla bence burada da küçük yaşta nasıl oyunsa elimizdeki en büyük koz diyeyim. İleri yaşlarda da o işte yine aslında küçük yaştan itibaren kurmamızın ideal olduğu o aile içindeki iletişim aslında yine bizim en büyük gücümüz orada. Evet, ergenlik zor bir süreç. Zaten başlı başına iletişim anlamında da sıkıntılı bir süreç.
Bir de sosyalleşmenin de çok önemli olduğu bir dönem.
Sosyalleşme de çok önemli. Tabii. Artı aynen hani çocuklar anne babalarından daha çok arkadaşlarıyla olmak istedikleri, onlarla paylaşmak istedikleri bir dönem. Yine belki hani daha büyük yaşlarda bu online buluşmalar o anlamda hani dertleşmek, paylaşmak, biraz hani deşarj olmak anlamında belki bir nebze böyle ilaç oldu. Ama tabii ki gerçek bir sosyalleşme değildi. Burada biraz hani yine aslında aynı şey, çocuklara çok fazla yüklenmemek, akademik olarak çok fazla bu başarı stresi, başarı kaygısı, yani hani kapasitesinden daha fazla işte online'la ya da başka türlü ders yüklemek falan, bütün bunlar aslında yani bir taraftan tabii ki velileri de anlıyorum, hani çaresizlikten, hani nasıl bu açığı kapatabiliriz, evet, nasıl çocuğumu daha ileri taşıyabilirim, daha donanımlı hale getirebilirim kaygısı taşıyoruz, ama işte insanız ve orada da yani duygusal ihtiyaçlar, iletişim ihtiyacı, bunlar çok daha öncelikli. O yüzden burada da yine çocukla iyi bir ekip olmak gerekiyor, çocuk tarafında olmak gerekiyor. Olabildiğince anlamak, dinlemek, yani bazen sadece dinlemek hani, evet, burada en etkili şey, yani gençleri anne baba olarak evet belki çok orada ön yargısız olamıyoruz yani, ama bu süreçte elimizden gelen desteği vermekten başka çare yok ne yazık ki.
Evet, hangi yaş olursa olsun çocuklarımıza biz aileler olarak destek vereceğiz. Bir de işin okul ve öğretmen boyutu var. Onlarla hem nasıl bir iletişim kurmalı aileler, hem öğretmenler bize nasıl yardımcı olmalı bu süreçte size göre?
Ya tabii öğretmenlerin de işi şimdi çok zor. Ben geçenlerde bir yazımda yazmıştım hatta. Yani normal rutindeki görev ve sorumluluklarının üstüne pek çok şu anda rol ve sorumluluk eklendi okulda. Yani bu çocukların sağlık takibinden tutun da işte ne bileyim işte bu haftalık PCR testlerinin takibi, maske kontrolü gibi gibi bir sürü onların da üzerinde bir yük var aslında. Ve tabii ki 1,5 yıldır onlar açısından da süreç hiç kolay değildi. Yani öyle ya da böyle ekran karşısında bir mücadele verdiler. Dolayısıyla bence bu süreçte çok iyi bir ekip işi gerekiyor, işbirliği gerekiyor ev ve okul arasında, veli ile öğretmen arasında, yani hiç olmadığı kadar. Çünkü şunu akıldan çıkarmamak lazım, yani çocukların iyi olma hali için biz bir takım olmalıyız, ekip olmalıyız. Özellikle bu süreçte ekstra haberleşme gerekiyor okulla. Kişisel olarak elbette ki çok çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Kendi sağlığımıza, işte çocuğun sağlık takibi, en ufak bir şeyde okula haber verme gibi şeffaf olunmalı. Yani aynı şekilde okulda şeffaf olmalı veliye karşı, ki bu konularda ne kadar erken müdahale edilirse hani o kadar bazı şeylerin önüne geçilebilir. Okulda en çok rehber öğretmenlere yine çok iş düştüğünü düşünüyorum. Yani bu ilk uyum sürecinde, okula alışma sürecinde onların çocukları çok iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Bazen sınıf öğretmenleri ya da branş öğretmenleri bunları atlayabilir, çok normal. Ama rehber öğretmenin rolü çok kritik. Yani hemen çocuğu yargılamak, etiketlemek yerine neler oluyor iş dünyasında. Her çocuk farklı. Kimisi bugün güle oynaya gitti. Yani kimisi sürüne sürüne gitti yani. O yüzden evet, arkada ne oluyor, ailede neler var bilemeyiz. Belki kayıplar olmuştur bu 1,5 aylık süreçte. Belki bir göç vardır, şehir değişikliği vardır. Hastalananlar vardır evde. İş kaybı vardır. Yani ne kadar çok şey yaşadık düşünsenize 1,5 ayda. Ne kadar çok travma var.
Evet.
Ve bunların yansıması çok farklı olabilir her çocukta. O yüzden hani bunları böyle cımbızla çekmek, tek tek gözlemlemek ve orada anlayışlı davranıp çocuğa kabul eden, yani yapıcı bir taraftan yaklaşan bir tutum çok önemli. Onun dışında dediğim gibi yani hani yakın ilişki ve hani kişisel olarak da desteklemek gerekiyor öğretmenleri.
Şimdi tabii öyle zor bir süreçten geçiyoruz ki hem ülkemiz hem de dünya. İşte 2019 Aralık'ta başladı koronavirüs salgını ve bu 1,5 yıl içerisinde de çok fazla şekil değiştirdi. İşte çok varyantlardan bahsettik. Başlangıçtaki o işte semptomlar sonra şekil değiştirdi. Ve daha da varyantlarla devam eden bir süreç yaşıyoruz. Bitmiş de değil. Böyle bir ortamda açıyoruz okullarımızı. Ve sürecin de devam etmesi için elden gelen her şey yapılacak. Yöneticiler, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylüyorlar. Okulları kapatmayı düşünmüyoruz diyorlar. Ama öyle de aktif bir süreç ki belki de bir an gelecek. Hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaşacağız. Tekrar geri dönüş olursa, istenmeyen bir durum olursa çocuklar, aileler neler yaşar, nelerle karşılaşır size göre?
Vallahi onu düşünmek bile istemiyorum.
Hiçbirimiz. Yani, hiçbirimiz evet, istemiyoruz aynen. Onu.
Hani artık sinir sistemimiz gerçekten harap oldu. Yani böyle gerile esneye.
Evet.
Hakikaten oldukça yıprandık hepimiz dediğiniz gibi. O yüzden o kısmı hiç düşünmek bile istemiyorum. Ama şimdi işin bir de şey tarafı var. Yani dediğiniz gibi o kadar çok şey değişti ve yaşandı ki. Tabii. Herhalde en çok şu belirsizlikle mücadele etme kasımız gelişti diye düşünüyorum ben. yani yarın herhangi bir şeye böyle hani gardımızı almış hazırız gibi aslında ben kimle konuşsam çevremdeki pek çok yani. Ve işin pozitif iyi tarafından yani pozitif demeyeyim ama hani her olay bir kazanım da en nihayetinde hepimiz için. Öyle bakmaya çalışıyorum ve çocuklar da bizle beraber bu ne olacağını bilemediğimiz yani bizim kontrolümüzün dışında olan şeylere karşı dayanıklılık geliştirme bu yeni yüzyılın en önemli becerisi zaten. Bu becerilerini bayağı geliştiriyorlar yani bizle beraber. O yüzden ben hani yine her zaman dediğiniz gibi olumsuza giden bir süreç olursa şayet yine burada kendi destek mekanizmalarımız, kendi sosyal destek ağımız yani işte hayatımızda sevdiğimiz insanlar, eşimiz, dostumuz, akranlarımız, akrabalarımız, her kim ise bir şekilde o hepimizin yarattığı o küçük sosyal destek ağına tutunmak, oralardan destek almak, gerektiğinde profesyonel destek almak, evin içinde, aile içinde ilişkileri güçlü tutmak, çocuklarla, eşimizle, kendi anne babalarımızla, daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek, daha çok konuşabilmek, daha çok göz göze bakabilmek, bu işte ekranlardan, sosyal medya tacizinden daha kendimizi koruyabilmek, yani bu 1,5 senede ekranlar da bizi çok bence negatif yönde etkiledi. Yani evet. Tamam okey hem hayatımızı kolaylaştırıyor ama onlara bir sınır koyamıyorsak eğer kendimizi yani bir dakika burada durmam lazım artık bana fazla geliyor bu deyip frenleyemiyorsak eğer orada da bir sorun var demek ki. Hani biraz buralarda da dikkatli olmak iyi bir medya okuryazarı olmak aslında evet. Her anlamda yani sosyal medyadan da bahsediyorum. Çünkü en az pandemi kadar bu da bizi inanılmaz aşağı çekiyor.
Evet.
O kadar çok bilgi var ve doğru mu değil mi bilmiyoruz ki. Yani hani yine bu tip böyle bazı taktiklerle kendi sinir sistemimizi güçlü tutmaya ve kendi küçük dünyamızda birbirimize tutunmaya çalışacağız. Yani çünkü aktif bir şey yapmamız mümkün değil. Şimdi eğitimin olmadığı bir ortamda ne kadar ne yapabilirsiniz ki? Tabii ki bunu düşünmek dahi istemiyoruz ama.
Şimdi dediğiniz gibi çok çok zor bir süreçten geçtik. Okullar başladı. Umarız bu okul hayatı çocuklar için bu sene kesintisiz bir şekilde devam edecek. Biz okulla ilgili sorunları işte öğretmenler, veliler, öğrenciler hep birlikte çözmeye çalışacağız. Ve çok şey öğrenmiş olarak bu süreci atlatacağız, geçireceğiz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mutlu, keyifli, sağlıklı, harika bir eğitim yılı olur inşallah.
İnşallah. Hepimiz için. Sizin için de iyi bir eğitim, öğretim yılı diliyorum. Umarız çocuğunuz için de başarılarla dolu bir yıl ve eğitim hayatı olur. Hoşçakalınız.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
Ebeveyn koçu, köşe yazarı Zeynep İşman konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Biz şimdi söze biraz ara veriyoruz. Yine müzikle devam ediyoruz programımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, sözleri ve bestesi Hüsnü Arkan'a ait İlk Aşk isimli şarkıyı Ezgi'nin günlüğünden dinledik. Bu güzel şarkıyla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu bölümde de iklim değişikliğinin kadınlara etkisini konuşacağız. Son yıllarda en sık karşılaştığımız kavramlardan biri. İklim değişikliği. İklim değişikliği insanlığın şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük küresel sorun. Dünya 19. yüzyıldan bu yana 1 derece ısındı. Bu kadar ısınma bir bardak su için fazla sayılmayabilir. Ancak gezegenimiz için bu önemli bir artış. Küresel ısınma, yer küreyi, kuraklık, sel, sıcak dalgaları, kasırgalar gibi aşırı iklim olaylarıyla alt üst ediyor. Buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu zaten kısıtlı topraklarımızı da kaybediyoruz. Yani dünya nüfusu artarken yaşam kaynaklarımız kirleniyor ve azalıyor. İklim değişikliği herkesi ve her canlıyı olumsuz etkilese de bazılarını daha fazla etkiliyor. Zaten adaletsizlik ve eşitsizlikle karşı karşıya olan kadınlar iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine de erkeklere göre daha şiddetli biçimde maruz kalıyorlar. Birleşmiş Milletler'e göre kadınların ve çocukların doğal afetlerde ölme olasılığı erkeklerden 14 kat daha fazla. İklim değişikliği ve sonuçlarından kadınlar daha fazla etkileniyor. Peki neden böyle ve bir adalet nasıl sağlanabilir? Bunu konuşacağız şimdi. Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Zeynep Alemdar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Evet, biraz özetlemeye çalıştığımız gibi iklim değişikliği çok büyük bir sorun ve dünyadaki iklim değişikliğinden de en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyorlar. Toplumsal cinsiyetle iklim krizinin nasıl bir ilişkisi olabilir?
Bu çok teşekkürler öncelikle böyle bir konuya yer verdiğiniz için. Çünkü özellikle biz toplumsal cinsiyet çalışanlar, kadın sorunları çalışanlar, kadınların uluslararası olaylardan, ilişkilerden ve felaketlerden daha çok etkilendiğini çalışanlar için çok açık gibi görünse de genel olarak anlamaya çalıştığımızda ne alakası var? Herkes etkileniyor cevabıyla karşılaşmamamız pek mümkün olmuyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi özellikle son yıllarda yaşadığımız bütün felaketler kadınların ne yazık ki toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle daha da fazla etkilendiğini bize gösteriyor. Çok somut birkaç tane örnek vermek isterim. Örneğin kırsal kesimlerde yaşayan kadınları düşündüğümüzde kadınlara biliyorsunuz toplumsal olarak atfedilen rollerimiz gereği işte yemek yapmak, değil mi? Evdeki su ihtiyacı evet. Dolayısıyla bizim kontrolümüz altında. Evet. İşte evdeki yakacak ocağı yakmak gibi çok basit yani su, gıda ve enerjinin sağlayıcısı olanlar kadınlar. Dolayısıyla doğal kaynakların ulaşılabilirliği, kalitesindeki değişiklikler, su kaynaklarına erişmek gibi dertler aslında kadınların üzerinde daha büyük bir yük. İklim değişikliği de dünya çapında mevcut olan güvenli suyu hem miktarını azalttığı, kalitesini azalttığı için kadınların ve kızların suya erişmek için örneğin daha uzun mesafeler yürümesi gerekiyor. Şimdi zamanınızı evdeki yemeği yapmaya ayırdığınız zaman okula nasıl gideceksiniz, değil mi?
Evet, evet.
Okul evdeki evde bir gelir yaratmaya çalıştığınız zaman başka şeylere nasıl vakit ayıracaksınız? Bu özellikle tabii tarım sektöründe de çok görülen bir şey. Tarım sektöründe de dünyadaki tarım işçilerinin büyük bir çoğunluğunu biliyorsunuz kadınlar oluşturuyor. Ve iklim değişikliğinin tarım üzerinde yarattığı şoklara karşı kadınlar daha da savunmasız kalıyorlar. Bunun da birkaç nedeni var. Örneğin kadınlar toprağın çoğunlukla çalışanı olmalarına rağmen sahibi değiller. Aynı zamanda eğitim ve diğer yani topraktaki sorunları çözmeye yönelik olarak bulacakları kaynaklar da sınırlı. Dolayısıyla bu kaynaklara da ulaşamadıkları için kadınlar ne bilgi ne finansal sermayeye sahip olma olasılıkları daha da düşük oluyor. Dolayısıyla tarımdaki dalgalanmalardan, işte iklimin tarım üzerindeki etkilerinden de kadınlar daha çok etkileniyorlar. Bunun yanı sıra sizin biraz önce verdiğiniz bu kadınların ve çocukların doğal afetlerde ölme olasılığının 14 kat fazla olmasının ne yazık ki daha acı kültürel nedenleri de var.
Evet.
Bunlardan da bir tanesi örneğin 1991 yılında Bangladeş'te önemli bir kasırgada kadınların ölüm oranının erkeklerden neredeyse 5 kat fazla olduğu gözleniyor. Bunun nedeni kadınların bu pardon kasırga ile ilgili uyarıların erkeklere açık alanlarda yapılması ve dolayısıyla probleme karşı erkeklerin uyarılması. Evet. Erkekler kadınlara iletene kadar zaten olay felaket gerçekleşmiş oluyor ve birçok kadın evde zaten felakete maruz kalmış oluyor.
Evet.
Ya da evde erkek akrabalarının onları bir yere götürmelerini bekliyorlar. Dolayısıyla evde zaten felaketten yaşamlarını kaybediyorlar.
Hı hı.
Bunun dışında başka bir neden yine örneğin 2005 Katrina kasırgası vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan. Orada da en çok etkilenenlerin yine daha düşük gelirli kadınlar ve Afrika'da Amerikalı dediğimiz siyahi kadınlar olduğu gözlenmiş.
Hı hı.
Bunun yanında kadınların özellikle hamile kadınların işte küçük çocukları olan kadınların bu tür felaketler sırasında ve sonrasında temiz suya, hijyen malzemelerine, hamilelik öncesi ve sonrası bakıma ulaşamadıkları için anne çocuk ölümleri artıyor. Ki anne çocuk ölümleri biliyorsunuz kalkınmanın hani en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ve bu konuda ne yazık ki böyle iklim felaketleri olduğunda en çok etkilenen yine kadınlar. Başka bir araştırma örneğin barınma alanlarında yani bu tür felaketlere yönelik alınan önlemler sırasında barınma alanlarında da tecavüz, taciz, şiddet gibi özellikle kadınların güvencesizliğine neden olan başka yani suçların da daha çok ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kadınlar gerçekten ne yazık ki bu süreçte kesişimsel olarak çok daha fazla etkileniyorlar. Yani herhangi bir doğal felakette erkeklerden çok daha fazla etkileniyorlar.
Peki neler yapılabilir bir iklim adaleti böyle bir durumda adaletin sağlanması için hem devlet neler yapabilir hem uluslararası toplum kuruluşları neler yapabilir ya da yapıyorlar?
Şöyle aslında çok basit yani ilk söylediğim biraz önce hani verdiğim cevap bu Bangladeş'teki olay yani kadınlar felaketin duyurusunu siz yalnızca erkeklere yaparsanız doğal olarak kadınlar o felaket karşısında ne zaman davranacaklarını bilemezler. İşte kadınlar erkekler siz dışarı çıkamazlarsa ve hani böyle bir yönetim varsa elbette ki kadınlar evlerinde kalır ve ölürler. Bunlar yani bu kültürel şeylerin, bu kültürel normların artık çağ dışı bile demek istemiyorum. Yani kesinlikle geçersiz olduğunu, bunu nüfusun yarısının ve daha da önemlisi geleceğimiz olan çocukların hayatlarını tehdit etmesi zaten akıl almaz bir şey 21. yüzyılda. Birincisi bu. Yani bu kültürel normlardan kurtulmamız lazım. İkincisi neler yapılabilir ve neler yapılıyor? Şimdi ilk defa bu sene çok enteresan ve hiç beklemediğimiz bir uluslararası organizasyon. Yani iklim konusunda neden bu uluslararası organizasyon laf etsin, bir söz söylesin, bir sözü olsun diyeceğimiz bir uluslararası organizasyon NATO.
Evet.
Yani normalde bir savunma örgütü.
Evet.
Tarihinde ilk kez iklim kriziyle mücadeleyi bir konu olarak aldı. Avrupa Birliği aynı şekilde 2019 yılında Yeşil Mutabakat adlı bir büyüme stratejisi gerçekleştirmek için adım atmaya başladı. Parlamento, Avrupa Parlamentosu ilk iklim yasasını onayladı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi bu yılki kampanyasının adına iklim adaleti için feminist eylemi ekledi. Dolayısıyla aslında uluslararası örgütler bu işin ne kadar ciddi olduğunu, kadınların yaşamasının, yani bu da çok komik bir sözcük insan söylerken, kadınların yaşamasının ne kadar önemli olduğu demek istiyorum. Yani hani bu gerçekten çok hani söylemeye bile gerek olmaması gereken bir şey ne yazık ki. Ama bu örgütler peki ne yapıyorlar? Bu uluslararası örgütler dediğim gibi hiç beklemediğimiz yani NATO bile işte bunun yanında Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi de ilk söyledikleri, ilk tavsiye ettikleri şeylerden bir tanesi Öncelikle bir bunları ölçmek, yani biz bir data, bir veri şeyimiz olmalı, bankamız olmalı ve kadınların bu iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği konusunda bir veri bankamız olmalı ki bu veriyle acaba bunu önlemek için neler yapılabilir, bunları bulmalıyız. İkincisi, çevre ve toplumsal cinsiyet konusunda daha etkin önlem alınabilmesi için bir fon kurulması elbette ki. Yani örneğin biraz önce dediğim gibi, yani kadınların bu anne çocuk sağlığının, anne ölümlerinin engellenmesi için bu felaketlerde, yani örneğin Uluslararası Sağlık Örgütü'nün, değil mi, önemli bir şeye, fona sahip olması gerekir.
Evet.
Onun dışında işte yakacak ve su taşıma yükünün bu kadar hani arttığı ülkelerde işte bunun önlenebilmesi için uluslararası yardımların daha çok bu taraflara kanalize edilmesi gerekir. Bunun yanında daha da acı bir şey de var, bir konu da var, bunu da altına çizmek gerekir. Kuraklıklarda aileler çocuklarına bakamadıkları için kız çocuklarının evlendirilmesinin sayısı artıyor. Çocuk evlilikleri artıyor.
Çok ilginç.
Bu da inanılmaz bir şey. Hani bunlara yönelik olarak çeşitli önlemler alınması, çocuk evliliklerinin kesinlikle hani yapılmaması gerek. Çocuk adı üstünde, hani bunlar şey değiller, ergin yetişkin insanlar değiller, çocuklar. Dolayısıyla bu tür önlemleri uluslararası örgütler artık konuşmaya başladılar ve bir takım adımlar atılıyor. Ama tabii ki ilk başta söylediğim bu ne yazık ki kültürel normlar, bir de onun ötesinde bizim bu kültürel normları günlük hayatımızda çok fazla farkında olmadan hani yeniden üretmemiz. İşte evde hala yemeğin, barınağın, işte yakacağın, tarımın, değil mi, evin o bütün bakım işlerinin sanki yalnızca kız çocuklarının ve kadınların üstünde gibi görmemiz tabii ki en önemli sorunlardan. Bunları biz toplumsal olarak aşacağız. Yani bunlar için pek fazla uluslararası örgütlerin yapabileceği bir şey yok. Bunları bizler işte mantıkla, rasyoneliteyle, hani dünyada yaşayan cinsler olarak birbirimizle barış içinde yaşamayı öğrenmek zorundayız zaten.
Evet, şimdi bu seneye baktığımızda örneğin hem ülkemizde hem de dünyada çok büyük bir kuraklık yaşandı, yaşanıyor. Son yılların en kurak yaz mevsimini geçirdi ülkemizde. Tabii kış da öyle geçti ve bu sürecin de böyle devam edeceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Bu yeni düzene, yeni iklim şartlarına, yeni dünya koşullarına uyum sağlamak gerektiği, artık adımlarımızı da buna göre atmak gerektiği yine uzmanların uyarıları arasında. Yakın zamanda düzelmeyeceğine göre bu iklim koşulları, yeni iklim felaketleri de belki de kapımızda önümüzdeki süreçte. Önümüzdeki yıllar kadınlara ve çocuklara bu açıdan ne gibi olumsuzluklar getirebilir size göre?
Şimdi çok haklısınız. Böyle bir uyarıyı bir kere mutlaka yapmalıyız. Son 10 yılda doğal felaketlerin %87'si iklimle ilişkili. Yani işte kasırgalar, yangınlar, biliyorsunuz bu yaz yanımız yandı. Yani
tabii. Hem sel felaketi yaşadık, hem orman yangınları yaşadık.
Evet, yani 2030-2050 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in öngörülerine göre beslenme, sıtma, ishal ve sıcaklık dolayısıyla 250 bin kişi, yani dünyamızdan 250 bin kişi daha eksilecek. Yalnızca bu nedenlerle ölen insanların sayısı 250 bin olarak artacak diye öngörüyorlar. Dolayısıyla bunlar bu dediğiniz gibi geçici bir şey değil. Şimdi belki hani birazcık farkındalık uyandırmak için işte Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin yaptığı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin içinde iklim değişikliği ve bunun kadınlarla ve kız çocuklarıyla ve tüm çocuklarla ilişkisi üzerine birazcık kafa yormak gerekebilir. Oradaki kaynaklara bakılabilir. 6-7 Kasım'da Almanya'da önemli bir toplantı olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması'nın paydaşlarının bir araya geleceği. COP26 diye çağırıyor bu. COP26 diye anılıyor. Ama onun ötesinde aslında biraz önceki çözüm önerilerinde de belki hatırlatmak, onların içine de katmak gereken şöyle bir nokta da var. Kadın erkek eşitliğinin biraz önce de söylediğim gibi aslında hani olması gerekliliğini telaffuz etmek bile gereksiz gibi görünürken kadınların bu tür felaketlerden daha dezavantajlı, daha da fazla etkilendiğinin altını çizerken aslında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu konularda yapılan politikalarda, bu konularda alınacak olan kararlarda, bu konularda yapılan politikaların uygulanması esnasında kadınları bu karar alma süreçlerine ve uygulama süreçlerine katmamız gerekiyor. Çünkü bu aslında ben şeye de çok inananlardan biri değilim. Yani bunu hani erkekler illaki aman kadınlara karşıtlık olsun diye görmüyor değiller. Yalnızca biz deneyimlerimizden dolayı bunun çok daha fazla ve derin bir şekilde deneyimliyoruz. Yani bizim her gün yaşadığımız bir şey bu. Dolayısıyla kadınları eğer bu karar alma süreçlerine katarlarsa erkekler ve hükümetler ve uluslararası organizasyonlar, zaten kadınlar bu sorunlarla karşılaştıklarını bildikleri için daha uzun dönemli çözüm önerileri sunabilecek durumdalar. Şeyi düşünün, yani evdeki alışverişi düşünün, işte mutfak alışverişinin değil mi? Mutfak alışverişinin nasıl hesaplandığını düşünün. Bunun hesaplanmasını elbette ki en iyi oradaki evdeki kadın bilir. Yani neye ne kadar ne zaman para harcandığını örneğin kadın bilir. Dolayısıyla hani aynı evin içindeki gibi biz de uluslararası mekanizmalarda da ulusal politika oluşturmalarda da kadınlar kendi deneyimlerini bu politika oluşturma süreçlerinin içine sokmak zorundalar. O yüzden tavsiyem ailelere, hükümetlere, uluslararası organizasyonlara kadınları biraz daha fazla dinlemeleri diyelim.
Evet, hem kadınları biraz daha fazla dinlemek gerekiyor, hem karar alma mekanizmasına daha çok katmak gerekiyor, hem bir de ülke olarak yapılabilecekler varken bütün dünyanın birlikte yapması gereken şeyler var. Bir de onların bir an önce uygulamaya konulması gerekiyor sanırım.
Kesinlikle, kesinlikle.
Evet, zor bir süreçten geçiyor dünya ve önümüzdeki yıllar, 10 yıllarda kolay geçmeyecek iklim değişikliği açısından durum onu gösteriyor. Dolayısıyla bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor daha iyi bir yaşam için. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Evet, iklim değişikliği ve bu iklim değişikliğinin kadınlar üzerine etkisini konuştuk. İklim kriziyle toplumsal cinsiyetin ilişkisinden bahsettik ve bir iklim adaleti nasıl sağlanabilir, bunun için neler yapılabilir? Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Zeynep Alemdar hocamızla bunları konuştuk. Şimdi sözü yine müziğe bırakma vakti geldi. Bir müzik arası veriyoruz. sözleri Murat A. Mungan'a, bestesi Selim Atakan'a ait şarkıyı Deniz Türkali seslendirdi. Bir kadın nasıl döner köşeyi dedi. Ve bu güzel şarkıyla bugün Leylak Kokusu'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Didem Güner'i hazırladı. Bugün kumanda masasında Safa Aktan vardı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Sevgilerimizi, saygılarımızı göndererek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Haftaya Leylak Kokusu'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalınız.
Leylak Kokusu.